Ayrım 14. 26. Bölüm. Cep telefonunu fırlattı elinden. Cinayet bürosuna kapıyı tekmeleyip girmemek için zor tuttu kendini. O girince ortalığa bir sessizlik çöktü. Koridorda ters dönmüş bir iki sandalye vardı. Girişteki telsiz odasının camı kırılmıştı. Sol eliyle Harun'un yakasına yapıştı, sağ eliyle Selim'in, ikisini birden sorgu odasına doğru sürükledi, kapıyı açıp içeri fırlattı. Gözleri Eda'yı arıyordu. Bir köşede yüzünü ellerinin arasına alıp ağladığını görünce "Sen de buraya gel" diye bağırdı. "Herkes işinin başına, dağılın." Eda da sorgu odasına girince kapıyı kapattı. "Ne oluyor lan? Ne oluyor?" Kimse cevap vermiyordu. Behzatçı kendisine bakan gözler arasında iki şaşkın göz daha gördü. Vahap'ın gözleriydi bu. Onun burada olduğunu unutmuştu. "Sen ne arıyorsun burada? Çek dışarı" dedi. "Git benim odamda otur. Aklın varsa pencereden atlayıp kaçarsın." Sessizlik Vahap çıktıktan sonra da sürdü. Selim'e baktı. "Anlat, ne oldu?" Saçlarını sıvazlayan Selim, "Bir şey olduğu yok" dedi. "Odaya girdi, üstüme saldırdı." Harun parmağını Selim'e doğru salladı. "Lan Adi, teşkilatın içinde yapma bari bu hareketleri." Selim Harun'un üstüne yürüdü. "Ne yapmışız?" Behzatçı ikisini birden köşelerine itti. Harun, "O elin ne geziyordu orada?" dedi. "Yok öyle bir şey. Geçse ne olacak? Sana ne? Sana mı kaldı? Biz ciddi düşünüyoruz. Nişanlanacağız." Behzatçı Eda'ya bakıp "Öyle mi?" diye sordu. Eda başını eğip hafif kızarık gözlerle, "Yani düşünüyoruz bir şeyler" dedi. Behzatçı birkaç saniye sustu. Aile kurumunun temelinin ciddi düşünmeye başlayarak atıldığını bildiğinden ters bir söz etmek istemedi. Bir 216 götürdü ağzına ama eli titrediği için yakamadı. Çakmağı duvara fırlattı. 216'yı Selim yakınca ard arda iki nefes çekip "Tamam, hayırlısı olsun o zaman" dedi. "Ama bundan sonra biraz daha mesafeli durun. Buranın devlet dairesi olduğunu unutmayın. Çıkın şimdi." Onlar çıktıktan sonra sandalyeye oturup karşısında duran Harun'a bakmaya başladı. "Hani bu meseleyi kapatmıştın?" Harun'un gözleri doluydu. "Seviyorum amirim, elimde değil" dedi. Dokunsan ağlayacak bir ses tonuyla. "Selim'i benden iyi bilirsin. O nişanlanacak adam mı? Kızı kandırıyor, oyalıyor." "Sana ne? Sana mı kalmış kandırması, oyalaması? Herkes kendinden sorumludur. Lise mi lan burası? Kız meselesi yüzünden kıskançlıktan kavga çıkıyor." 216'yı küllüğü delmeye çalışır gibi bastırdı. Hırsını alamayınca küllüğü tutup duvara fırlattı. "Ulan, ulan" dedi sesini biraz alçaltarak. "Benden bile kıskandın, daha ne yapacaksın?" "Ne alakası var amirim?" "Bırak şimdi. Gönülde kaldığımı bildiğin sabah niye Eda'ya telefon açtırdın? Ben sana o yüzden mi verdim o numarayı? Çok acil bir durumda ara diye verdik." "Ama aklınız ancak puşluğa çalışıyor. Lan Eda benim kızım sayılır, utan." Kafası patlatılmış şüpheli bir paket gibiydi. Sağa sola dağılan tilkilerin bini bir paraydı. Derin bir nefes alıp, "Şimdi iki ihtimal var" diyerek bozdu sessizliği. "Birincisi bu işi unutursun, ikincisi siktir olup gidersin. Artık gece nöbetine mi, başka büroya mı sen karar ver." Harun iki parmağıyla burun köküne bastırıp kendini toparladı. "Tamam amirim" dedi, "ben siktir olup giderim, sorun değil." Kapıyı çarpıp çıktı. Kapının çarpma sesi kafasının içinde yankılandı bir süre. Dirseklerini masaya yaslayıp elleriyle yüzünü kapattı. Bugün olanları düşünmeye çalışıyordu ama nafile. Zihninde bir sıçrama halinde arka arkaya geçen görüntülerden başka bir şey yoktu. Hep kavga dövüş. "Bize vereceksin adamı, biz dövüşeceğiz. Kafamız çalışsa burada ne işimiz var?" "Öyle deme" dedi içinden başka bir ses. "Çok zeki olmayabilirsin ama senin de kafan çalışıyor. O kadar cinayet aydınlattın." "Neyi aydınlattım? Bize vereceksin baltayla parçalanmış adamı. Biz karısı yapmıştır diyeceğiz. O deyyusu karısından başka kim öldürür?" "Kapı çalıyor, kapı çalıyor." "Ne? Ne?" Sahiden de biri sorgu odasının kapısını ufak ufak tıklatıyordu. "Evet" dedi. Cevdet kapı aralığından bakıp elindeki telsiz telefonu salladı. Biraz küskün. "Amirim, Akbaba" dedi. Telefonu alıp yekten, "Niye cepten aramıyorsun?" diye sordu. "Yarım saattir arıyorum, cevap vermiyorsun." Bütün ceplerini yokladı ama telefonu yoktu. "Bir saniye" deyip Cevdet'i çağırdı. "Özel harekata git, girişe, koridorlara falan bak. Ben herhalde sinirle orada bir yere fırlattım telefonu." Tekrar Akbaba'ya yoğunlaşıp Cevdet'i niye yanından kovuyorsun diye çıkıştı. Bu çocuk ne zaman iş öğrenecek? Benden iş öğrense ne olur, öğrenmese ne olur. Sizin yanınıza dursun daha iyi. İyi tamam, ne oldu? Betül'ün başvurduğu hastaneyi buldum. Zekai Tahir Burak Doğum Evi. Hamilelik için test yaptırmış. Ne testi? Her eczanede satılmıyor mu? Öyle idrar testi değil, kan testi bu. Kesin sonuç. Ne olmuş? Kürtaj için gün mü almış? Hayır, devlet hastanesi burası. Bekar kadına kürtaj yapmaz. Herhalde buradan sonucu alıp özel bir hastaneye, polikliniğe falan gitti. Ama burada bir gariplik olmuş. Olmasaydı şaşardım zaten. Ne olmuş? Test sonucu kaybolmuş. Bir daha yapmak zorunda kalmışlar. İyi, güzel. Kim söyledi testin kaybolduğunu? Bir odacı ile iki hemşire. Tamam, sen şimdi silahını çıkar. Odacı ile iki hemşirenin başına daya. Ben 10 dakikaya oradayım. Hacettepe'nin arkasından sapacaksın. Biliyorum. Asayişin çıkışında Cevdet'le karşılaştılar. Cevdet 3 parça halindeki telefonu uzatıp, amirim artık bundan hayır gelmez dedi. Ama sim kartını çıkardım, başka telefona takarsın. İyi, güzel, ben de zaten değiştirecektim telefonu. Şimdi sen o kartı kendi telefonuna tak, benimle gel.
Nereye gidiyoruz?
Hastaneye. Sen de iş öğreneceksin artık. Getir götür işleriyle olmaz. Akademili değilsin diye ezdirme kendini. Hakkını ara. Ayakçı mısın sen?
Cevdet ekip arabasına binerken, haklısınız amirim dedi. Behzat Ç. kontağı çevirdi ama motoru uzun süre çalıştıramadı. Çalışınca bire taktı, motorun ısınmasını beklemedi. Verdi gazı, verdi gazı. Otoparktan çıkarken hafif kaydı araba. Bir polis minibüsüne tampondan çarptı, bariyere bindirmek üzereyken zor topladı. Minibüsün tamponu düşmüştü, içindeki polis indi.
Abirim ne yaptın ya?
Behzat Ç. el frenini çekip indi.
Düzgün konuş, otopark çıkışına niye koyuyorsun minibüsü? Tamam, fazla bir şey yok zaten. Park ederken sürttüm dersin. Bizim işimiz acele.
Behzat Ç. dikiz aynasını düzeltip yoluna devam ederken, bak şimdi dedi, hastaneye girince patron sensin. Bir odacı, 2 de hemşire var. Hanginiz çaldı lan raporu diye bağıracaksın. Kayboldu falan diyeceklerdir ama hikaye, hiç alttan alma. Mühim olan ilk caydırmadır. Adam suçlu olduğunu anlayacak. Elim kırılsaydı da yapmasaydım diyecek. Gözlerinden okursun bunu. Bu arada dikkat et, doktorlara bağırma. Sonra raporu çalanı alıp getireceğiz, tamam mı?
Tamam amirim.
Hastaneye girdiler. Cevdet danışmanın önündeki adamı yakasından kavrayıp
rapor nerede lan diye bağırdı.
Adam omzuyla hafif dönüp barajda top bekleyen oyuncu gibi bir elini taşaklarına götürdü.
Ne raporu kardeşim, sen kimsin?
Hemen meraklı bir kalabalık toplandı başlarına.
Polis, raporu ne yaptınız? Kayboldu deme, numara yapma bana.
Adam elindeki dosyayı uzatıp,
bizim bütün raporlarımız burada dedi. Buyurun bakın, bir yanlışımız olduysa.
Hasta yakınıyız, hanım doğum yaptı, çıkışını alıyoruz. Behzat Ç. araya girip adamı Cevdet'in elinden aldı. Allah bağışlasın kardeşim dedi. Çevrede artan kalabalığı, bir şey yok toplanmayın diyerek yatıştırdı. Adamı bırakıp yürüdüler. Bu arada Cevdet arkasını dönüp, kaybetme o raporları mühim onlar diye seslenince onu kolundan tutup sürükledi kulağına, senin Allah belanı versin diye fısıldadı. Bir sakin dur, önce Akbaba'yı bulalım. Akbaba az öteden el ediyordu. En fazla 3 metrekare olan küçük bir odaya girdiler. Camın önünde iri kıyım bir hasta bakıcı duruyordu. İki yanında da birer hemşire.
Cevdet, raporu siz mi çaldınız lan diye bağırınca Akbaba Behzat Ç.'ye baktı.
Behzat Ç. ona hafif göz kırpıp, şu ortadaki çalmıştır amirim, gözüm pek tutmadı dedi Cevdet'e.
Cevdet sen karışma diye azarladı Behzat Ç.'yi. Soruşturmayı ben yürütüyorum.
İşaret parmağını sağdaki hemşireye doğrulttu.
Sen söyle bakalım, rapor nasıl çalındı?
Hemşire söze girmeye hazırlanıyordu ama Cevdet,
cevap versene diye bağırınca korkarak elini burnuna götürdü, ağlamaklı oldu.
Komiserim dedi ortadaki hasta bakıcı, hepimiz bu devletin memuruyuz, niye hırsızlık yapalım, rapor çalalım? Bütün raporlar elimizin altında zaten, niye çalalım?
Sen sus, parmak kaldırmadan da konuşma, sen de ağlamayı kes, biz senin huzurun için çalışıyoruz, polis vatandaş el ele, cevap ver şimdi.
Hemşire çalındı mı bilmiyorum dedi, bana rapor kayboldu dediler, ben baştan kan aldım test için.
Ne kadar kan aldın?
2-3 damla.
Güzel. Şimdi söyleyin bakalım, bu raporları hanginiz çıkarıyor?
Laboratuvarda çıkar diye yanıtladı öbür hemşire. Ben raporları alıp servisin önündeki danışmaya koyarım. Sahipleri gelip alır imza karşılığında.
Betül'ün raporunu da sen mi koydun danışmaya?
Evet.
Laboratuvardan aldığın raporlar arasında Betül'ünki de var mıydı?
Vardı.
Nereden biliyorsun?
Testleri listeyle götürüp listeyle alırız. Kontrol ettim. Hepsi çıkmıştı o gün.
Akbaba soruların gidişinden memnundu. Behzatçı, bak görüyor musun bizim canavarı gibilerden, başını hafif öne eğerek bir jest yaptı akbabaya.
Peki diye devam etti Cevdet. Sen aldın, danışmaya koydun raporları. O gün danışmada kim vardı?
Ben vardım dedi. Ortadaki hasta bakıcı parmağı havadaydı.
Bu işin içinde sen olmasaydın şaşardım zaten. Sen mi çaldın raporu?
Hayır, kayboldu.
Nasıl kayboldu? Havaya mı uçtu?
Vallahi bilmiyorum. İşte o kız geldi öğleden sonra. Adı Betül herhalde. Raporlara baktık, bulamadık. Hemşire hanıma sordum. Ben getirdim dedi. Laboratuvara sordum. Bizden çıktı dediler. Baştan çıkarın dedim. Çıkaramayız dediler. Mecburen yeni test yaptık. Ertesi gün gelip aldı.
Raporlar nerede duruyor?
Danışmanın çekmecesinde.
Kilitli mi o çekmece?
Hayır.
Sen ayrılıyor musun hiç danışmadan?
Yani bir iş çıkarsa ayrılırız. Bazen başhekim gelir, arabasını park etsin diye kapının önündeki bidonu çekeriz.
Peki kimseden şüphelendin mi o gün? İşi olmayan biri dolaştı mı ortalıkta?
Şimdi komiserim, kimseyi zan altında bırakmak istemem ama burası kadın doğum hastanesi olduğundan genellikle kadınlar gelir. Arada hasta yakını erkekler de vardır tabii. Ama elleri kolları böyle dosyalarla dolu, sağa sola koştururlar. Gide gele zaten adamlarla da ahbap oluruz. Kimin hangi hastanın yakını olduğu bellidir. O gün böyle toraman yüzlü, böyle topluca, böyle şişman bir adam geldi.
Hasta bakıcı da böyle derken olayı canlandırma hastalığı vardı.
Baktım eli kolu boş, böyle ortalıkta dolaşıyor. Sen kimsin birader diye sordum.
Sonuçta burası kadın doğum. Kapı aralığından bakar, bir şey yapar, rahatsız eder.
Bir hastaya bakıyorum dedi. Uydurma bir isim söyledi. Bulamadık tabii ama adam gitmedi. Kapının önünde durdu, böyle danışmayı gözledi bir iki. Yani ondan biraz şüphelendim. Güvenliğe de söyleyecektim de vazgeçtim. Milleti lambur lumbur dışarı çıkarıyorlar. Ondan sonra böyle bir ton olay çıkıyor.
Behzat Ç. cebinden halis tok gözüm kimliğini çıkardı. Elini ismin üstüne koyup sadece fotoğrafı gösterdi hasta bakıcıya.
Hasta bakıcı, evet ta kendisi dedi.
Görsen teşhis edebilirsin değil mi?
Ederim, niye etmeyeyim?
Tamam, teşekkür ederiz.
Behzat Ç. ve Akbaba odadan çıkmak için hamle yaptılar. Cevdet'i de kolundan çektiler ama Cevdet bağırmaya devam ediyordu.
Bakın yine geleceğim. Sakın raporlar kaybolmasın bundan sonra.
Behzat Ç. koridorda Cevdet'in yüzünü okşayıp aferin lan dedi, öğreniyorsun bu işi.
Sağ olun abim, sizin sorgularınızı seyrede seyrede kaptık bir şeyler.
İyi kapmışsın ama bir daha milletin önünde beni fırçalamaya kalkma, alırım ayağımın altına. Şimdi Hayalet'i ara.
Akbaba hayrola, senin telefona ne oldu diye sordu. Kırıldı.
O gösterdiğin kimlikteki adam kim?
İşte Betül'ü takip eden şişman bu. Kızı aşağıya atarlarken bu herif erketeye yatmış. Belki de o planladı bu cinayeti.
Behzat Ç. Cevdet'in uzattığı telefonu alıp ne haber dedi.
Cep telefonunda mı sekreter kullanmaya başladın?
Ya sorma, kırdık bizim aleti. Şimdi sana bir isim bir de kimlik fotokopisinden fotoğraf vereceğim. Acil bulacaksın bu adamı.
Hayalet, sen bana isim verme de buraya gel dedi. Gökhan'ın izini buldum.
Ne? Nerede?
Behzat Ç. adresi not etti.
Ya ben bu adresi bir yerden hatırlıyorum.
Hatırlaman doğal. Betül'ün çantasından çıkan adres.
Şu komünist Resul'ün boşalttığı ev mi?
Gelince konuşuruz. Üç polis hızla Hayalet'in yanına vardılar.
Hayalet, ne yaptın abi sen dedi Behzat Ç.'ye. Bütün şubeyi getirseydin.
Behzat Ç. şimdi gider bunlar bir yaralama ihbarı çıkınca dedi. Hava kararmıştı, yarım saat geçmeden bir yaralama ihbarı geldi. Hayaletle baş başa kaldılar. Arabayı boş evin karşısındaki köşeye çekmişlerdi.
Behzat Ç. buraya geleceğinden emin misin diye sordu.
Gelecek.
Nereden biliyorsun?
Çünkü komünist Resul gelip eve girdi. Muhtemelen bir şey bıraktı. Gökhan gelip alacak. Burayı aracı adres olarak kullanıyorlar.
Adam gelmiş kendi evine girmiş. Ne var bunda? Belki taşınırken bir şey unutmuştur.
Bu ev onun değil ki. Tuzluçayır Lisesi'nde çalışan adam niye ulusta ev tutsun? Oralarda evler hem daha ucuzdur hem de daha yakın.
Kafamı bozma Hayalet. Sen demedin mi bu ev hocanın evi diye?
Ben dedim.
Hoca gelmiş kendi oturacakmış gibi evi tutmuş. Ama bana sorarsan evi Gökhan için tuttu. Olabilir. Girip içeride bekleyelim o zaman. Bakalım ne bırakmış.
Gökhan gelince gireriz. Riske gerek yok. Bir taşla iki kuş vururuz.
Behzatçı dur dur dedi. Niye ikiyle yetinelim? Gökhan'ı takip eder. Üçüncüyü de vururuz.
Üçüncü kim?
Gökhan'ın bizi götüreceği kişi.
Tamam sen şimdi git şu Halis Tokgöz'ü bul. Ben buradayım.
Yalnız kalmasaydın Harun'u çağıralım.
Gerek yok onu gönderdik artık. Onunla işimiz olmaz.
Yine Selim'le mi kapıştılar?
Evet.
Hayalet kucağındaki kasketi Behzatçı'ya verip arabadan çıktı. Behzatçı bu ne diye seslendi arkasından.
Lazım olur.
Saatler saatleri kovaladı ama Gökhan gelmedi. Bu gece gelmeye de bilir diye düşündü. Belki yarın, belki öbür gün, belki hiç. Arabanın dandik kliması çare olmadı. Kulakları soğuktan uyuşmasa da asıl şikayeti donma tehlikesi geçiren ayaklarıydı. Birkaç sefer su geçiren botunu çıkarıp elleriyle ayaklarını ovdu. Şafak sökmeden önce sokağın ucunda alacakaranlığın içinde bir adam belirdi. Arabanın koltuğuna iyice yaslanıp nefesini tuttu. Gökhan'dı bu. Nihayet dedi içinden.
27. Bölüm. Pavyonların neon ışıkları söndü. İlkin küfürbaz sarhoş naraları duyuldu uzaktan. Sonra çorbacılardan çıkan müzisyenler ve konsomatrisler döküldü sokaklara. Gökhan evden bir türlü çıkmıyordu. Işıkları yakmamış içeride fenerle hareket ediyordu. Yaklaşık 10 saattir arabada oturmaktan her tarafı uyuşmuş, kas katı kesilmişti. Gözlerini evin penceresinden ayırmadan, başıyla omuzlarıyla kültür fizik hareketleri yapıyor, bacakları da hafif yumruklar atıyordu arada bir. Yürümeye ilk başladığında bayağı zorlanacağı açıktı. Tabii Gökhan evden çıkarsa. Bir saat daha geçti. Belediyenin yol bakım kamyonu geldi ağır ağır. Yüzü ayazdan pancar gibi kızarmış bir işçi küreğiyle tuz savurdu yollara. Bir saat daha geçti. İşine yetişmeye çalışan memurlar çıktı evlerinden. Yüzleri atkıyla kaplı, başları önde, koşar adım otobüs duraklarına gittiler. Kıyı kentlerinden Ankara'ya tayini yeni çıkanlar tuzlamaya rağmen kayıp düşerek hemen belli ettiler doğum yerlerini. Bir saat daha geçti nihayet. Gökhan elinde bir Migros poşetiyle çıktı evden. Artık sakalı vardı. 3 saatte bu kadar uzayamayacağına göre... Ayaklarını apartmanın girişindeki paspasa vurdu. 30 metre öteden parlayan kaliteli rugan bir ayakkabısı vardı. Herkesin sırtında görülebilecek siyah bir palto giymişti. Kendisini ayırt etmeyi kolaylaştırabilecek bir dış görünüme sahip olmadığından hedefi gözden kaybetmemek için çok dikkatli olmak gerekiyordu. Sokağın ucuna yaklaşınca Behzatçı hayaletin bıraktığı kasketi başına geçirip arabadan çıktı. Sabah ayazı dişlerini göstermişti hemen. Sessiz adımlarla yürümeye başladı. Hedef sokağın köşesinden dönünce mesafe fazla açılmasın diye adımlarını sıklaştırdı. Meydana açılan sokakta karşı kaldırıma geçip takibi sürdürdü. Dükkanca mekanlarına fazla yaklaşmıyor, kapı aralıklarında daha dikkatli atıyordu adımlarını. Ulus meydanına çıktılar. Hedef heykelin önünde bir süre durup atına heybetle kurulmuş Mustafa Kemal'e baktı. Aşağıda kaidenin arka tarafında cepheye sırtında obüs taşıyan kadın ve önde 2 asker vardı. Biri mavzersiz elini alnına siper etmiş çevrede düşman arıyor, diğerinin eli havada, yamuk yapan biri olursa ensesine şaplağı indirmeye hazır, bakanda güven hissiyle karışık bir korku uyandırarak kas katı duruyorlar. Taş gibi. Hedef gözlerini heykelden ayırıp yaya geçidinden karşıya geçmeye karar verince Behzatçı aynı istikamete giden çıtı pıtı bir kızı kendine siper ederek yaklaştı. Yeşil yanınca yola çıktılar. Öndeki kız sendeledi ama düşmedi. Hedef ilk meclisin önünde de durup namlusunu karşıdan karşıya geçenlere çevirmiş topa bakmaya başladı. Behzatçı durursa dikkat çekeceğinden siperinden ayrılmayarak yürümeye devam etti. Aralarında neredeyse 10 metre kalmıştı. Hadi artık ayrıl şuradan diyordu içinden. Bu ne yakın tarih merakı böyle? Hedef Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te bu binada kuruldu diyen tabelayı okurken aradığı fırsat kucağına düştü. Öndeki kız kaydı. Ayakları yerden kesilirken Behzatçı ani bir hamle yapıp 2 koluna birden yapışmıştı.
Yere kapaklanmaktan son anda kurtulan çıtı pıtı kız, bu karda kıyamette Behzat Ç gibi atletik bir centilmenin eline düşmekten memnundu. Henüz ilk şaşkınlığı atamamıştı gözlerinden. "Ben buraların yabancısıyım" diyen hüzünlü bir ifade de okunuyordu. Behzat Ç, "Üzülmeyin bayan" dedi. "Düşmez kalkmaz bir Allah."
"Teşekkür ederim."
"Önemli değil." Hedef meclisin önünden ayrılırken beraber yürümeye başladılar. Fark edilmemek için güzel bir fırsattı. Behzat Ç, "İzmirli misiniz?" diye sordu.
"Hayır, Antalya."
"Ne güzeldir şimdi oraların turunçgil kokusu."
"Evet, burnumda tütüyor. Buralar hep kar kıyamet. Asfalt ve egzoz kokusundan başka bir şey yok."
"Öyle demeyin. Yaza doğru ıhlamurlar çiçek açar burada. Sayıları tek tük olsa da altında bekleyenlere güzel kokar."
"Ne iş yapıyorsunuz?"
Behzat Ç'nin gözü 19 Mayıs sladına doğru inen hedefteydi. Aklındaki ihtimalleri tarttı. Memur, kasap, çiçekçi. "Antrenörüm" dedi. "Futbol antrenörü."
Kız ilgilendi. "Öyle mi? Hangi takım?"
"Cebeci İdman Ocağı."
"Hiç duymadım. Birinci ligde mi?"
"Hayır, birinci amatörde."
Takımın durumu nasıl bari?"
"Küme düşüyoruz." Küçük tiyatro tarafına saparken, "Ben buradan ayrılayım" dedi kıza. Kasketini çıkarıp selamladı. "İyi günler." Hedef itfaiye meydanındaki kavşakta arkasını kontrol etmek için durunca hemen bir büfeye yanaşıp gazete aldı. Operanın önündeki otobüs duraklarında beklemeye başladılar. Behzat Ç cüzdanını karıştırıp otobüs kartı aradı. Kavaklı Dere otobüsü geldiğinde polis olduğu belli olmasın diye kimliğini göstermedi. Normal vatandaş gibi kartını basıp hedefin iki koltuk arkasına oturdu. Otobüse son binen tıknaz adamı gözü tutmamıştı ya, "Hadi bakalım hayırlısı" deyip gazetenin spor sayfasına göz atmaya başladı. Koca bir sayfayı köşe yazarından haberine kadar Galatasaray'ın gençlere yenilme sebepleriyle doldurmuşlardı. Hakem hataları, teknik direktörün oyunu okuyamaması, yönetimin içinde bulunduğu mali kriz. Gençlerin iyi oynadığına dair tek satır olmayınca siniri bozuldu. Lazım olacağını bilmese gazeteyi elinden atardı çoktan. Kuğulu Park durağında indiler. Hedef parka girip bir banka oturunca o da bankın çaprazında kalan çay bahçesine girdi. Cam kenarında bankı gören bir masaya oturup garsona el etti. "Evladım, çabuk bir çay getir." Çay gelince parasını peşin ödedi. İçi ısındı bir an. O kadar da iyi demlenmiş olmamasına rağmen son aylarda içtiği en keyif verici çaydı. Bu arada çay bahçesine giren iki kişiyi pek gözü tutmadı ama fazla üzerlerinde duramadı. Hedef donma tehlikesi geçiren kuğulara bakarken ikide bir saatini kontrol ediyor, tedirgince ayağını sallıyordu. Birini beklediği belliydi. Beklenen çok gecikmedi. Elinde Hedef'in elindeki poşetin aynısından vardı. Yanına oturup kendi poşetini diğerinin yanına koydu. Konuşmadılar. Bir süre sonra Hedef adamın getirdiği poşeti alıp kalktı, kendi poşetini bıraktı. Hedef kalkınca çay bahçesine sonradan giren iki adam da kalktılar birden. Behzat Ç daha ilk gördüğünde kıllanmıştı ya, bu hareketleri üzerine onların da Hedef'i takip ettiklerini anladı. Onlar çay bahçesinden çıktıktan sonra kalktı. Adamlar üç kişi çalışıyordu. Birincisi Hedef'i takip ediyor, ikincisi birinciyi, üçüncüsü de ilk ikisini. Bu arada görülmemek için sırayla yer değiştiriyorlardı. Profesyonel işi. Behzat Ç de onların peşine takıldı. Gözü artık Hedef'te değil, Hedef'in arkasındaki kişideydi. Kuyruk kuyruğa İran Caddesi'ne girdiler. Hedef'in hemen arkasındaki tıknaz adamı gözü bir yerden ısırıyordu. Tanımakta da fazla gecikmedi. Az önce Kavaklıdere otobüsünde görmüştü. Ve bir de... Evet, daha ilk gece barda silkelediği tıknaz adam, teşkilattan. Hedef arada bir arkasını kolluyordu ama takip edilmediğinden emindi. Ta ki o tıknaz salak caddenin köşesinde araya bir minibüs girip de Hedef'i gözden kaçırdıklarında panikle sağa sola seyirtinceye kadar... Oysa Hedef yol üstündeki bir kuru yemişçiye girip muhtemelen naneli şeker ya da sigara almak istemişti. Sokakta panikle sağa sola giden adamı görünce takip edildiğini anladı. Kuru yemişçiden çıkıp aşağıdan gelen bir taksiye el etti. Taksi zınk diye durdu önünde. Behzat Ç yolun karşı tarafındaydı. Dikkatli adımlarla karşıya geçip aşağıdan gelen başka bir taksiye çaktırmadan el etti. Hedef'in bindiği taksi kalkarken Behzat Ç'nin önünde de zınk diye başka bir taksi durmuştu. Kapıyı açıp indi. "Nereye abi?" "Bir saniye bekle." İran caddesine hızla giren siyah Volvo takipçilerin önünde acı bir fren yaptı. Üçü birden doluştular arkalarındaki arabaya. Behzatçı arkadaki arabayı takip et dedi. Taksicinin suratında gevrek bir gülüş peydahlandı. Öndeki araba olmayacak mıydı abi o cümle? Behzatçı kimliğini gösterip çeneni kapa söyleneni yap dedi. Film çevirmiyoruz burada. Arkadaki araba önlerine geçince peşine takıldılar. Behzatçı arabayı sakın kaybedeyim deme. Önemli bir görevdeyiz diye uyardı. Taksici arkaya dönüp gözlerini sonuna kadar açtı. Bak abi bak dedi. O arabayı kaybedecek göz var mı bende? 10 yıldır bu caddelerde direksiyon sallıyorum ben. Çankaya'ya doğru önde hedef taksi, arkada takipçilerin siyah Volvo'su, onun arkasında da Behzatçı'nın bindiği taksi. Tampon tampona çıkıyorlardı. Öndeki koltuğu kendine siper ederek çok yaklaşma dedi. Araya başka araba girsin, kendini belli etme. Bir kırmızı ışıkta araya başka arabanın girmesine müsaade ettiler. Hedef taksi daha ışık sarıdayken fırlayıp yasak bir U dönüşü yaptı. Siyah Volvo'da döndü ama sıra kendilerine geldiğinde karşıdaki trafik polisi parmağını iki yana sallayarak uyarıyordu. Behzatçı'ya çabuk dön dedi. Abi ceza yemeyelim. Lan dön dedim, ne cezası? Hızla döndüler. Böylece motorlu trafik polisi de sirenlerini öttürerek üçlünün peşine takıldı. Taksinin yanında sürüp sağa çekmelerini işaret ediyordu. Abi ne yapayım? Behzatçı elleriyle yüzünü kapayıp çek sağa dedi. Polis ağır hareketlerle motordan indi. Elini kolunu sallayarak gelip taksinin ön camına bir yumruk savurdu. Siyah gözlüklerini alnına çıkarırken çılgın mısın lan sen diye sordu. Taksici iki elini açmış Behzatçı'ya bakıyordu. Behzatçı öndeki arabaların uzaklaştığını görünce arabadan indi. Kimliğini polisin gözüne sokarken çılgınız amına koyayım çılgınız diye bağırdı. Görevdeyiz pezevenk.
Kusura bakmayın amirim, nereden bileyim görevde olduğunuzu?
Önden Volvo geçerken öyle bakıyorsun mal mal. Gariban bir taksi gördün mü üstüne çullan.
Behzatçı polisi kolundan itti. Siktir git şimdi. Arabaya tekrar binip çabuk dedi.
Polisin yüzü allak bullak olmuştu. Taksici gazladı, vitesi 3'e takarken de arkaya dönüp ağzını kulaklarına kadar açarak sırıttı.
Sende de ne taş şak varmış amirim. Ben de normal memur zannetmiştim.
Yürü, çabuk yürü. Zaten adamları kaybettik.
Öyle bir şey söz konusu olamaz. Ben 10 yıldır direksiyon sallıyorum bu caddelerde. Şu gözlere bak, gözlere.
Taksicinin gözleri önündeki yoldan başka her tarafa bakıyordu. Siyah Volvo'yu Nene Hatun Caddesi'nde yeni açılan bir mağazanın önünde gördüler. Mağazanın önü çelenklerle doluydu. Ses tesisatından yükselen kötü müzik kulakları sağır ederken animasyon için çağrılmış palyaçolar sağa sola koşturuyordu. Behzatçı az ileride sağa çek dedi. Taksici sağa çekti.
Borcumuz ne? Taksimetreyi açmadım ki amirim. Vatana millete bizim de bir hayrımız dokunsun.
Behzatçı elini cebine atıp ilk gelen parayı çıkardı. Az olduğunu görünce aynısından bir tane daha çıkardı. Taksici paralardan birini alıp
bu yeter abi dedi. İstersen bekleyeyim.
Gerek yok, sen devam et. Ne sattığı ilk başta anlaşılmayan iki katlı acayip bir mağazaydı. Alt katta giyim kuşam ürünleri vardı. Üst katta kitap, müzik reyonları. Yüzünü televizyondan tanıdığı ama adını bilmediği bir şarkıcı mağazanın girişinde kasetini imzalarken araya konulmuş bariyerleri zorlayan 15-16 yaşındaki kızlar çığlık çığlığa bağırıyorlardı. Ara sıra koruma ağının ölçülü gafletinden sıyrılıp şarkıcının boynuna sarılmayı başaran bir kız olursa fotoğraf çektirdikten sonra kendinden geçip bayılıyor, bir köşede ayılınca tekrar bağırmaya başlıyordu.
Akıllı hedefmiş, tam yerinde inmiş dedi içinden.
Önce hedefi takip edenleri aradı. Tıknaz adamı mağazanın arka kapısında içeriden çıkanlara bakarken gördü. Onun çaprazında durup beklemeye başladı. Mağazanın arka kapısından saniyede 10 kişi girip çıkıyordu. Behzatçı'nın gözleri 5 dakikadır içeriden çıkan ayakkabıları tararken tıknaz salak 2'de 1 elini kulağına götürüp diğer elemanlarla haberleşiyordu. Bir ara mağazanın önünde ortalık karıştı. Genç kızlar bariyeri yıkıp şarkıcının üstüne çullandılar. Korumalar, mağaza güvenliği, kameramanlar derken herkes birbirine girdi. Siyahlar giymiş çift kapılı buzdolabı ebadındaki iki koruma, ana haber bültenindeki yerini garantileyen şarkıcının iki koluna, ayaklarını yerden kesercesine girip önlerine geleni yıkarak arka çıkışa yöneldiler. Şarkıcıyı çıkarıp arka kapıya yanaşan bir cibin içine attılar. Kameramanlar ve çılgın kızlar peşlerindeydi. Behzatçı şimdi tam zamanı dedi içinden. 20 metre öteden parlayan siyah rugan ayakkabıyı gördü. Gözlerini ondan ayırmayarak yaklaştı. Görüş açısını bozan bir iki kişiyi sağa sola itti. Tıknaz yine panikleyip koşturmaya başlamıştı. Diğer iki adam da içeriden çıkıp Tıknaz'ın yanına geldiler. Onlar telaşla ne yapacaklarını tartışırken Behzatçı siyah ruganın peşinde kaldırımda yürümeye başlamıştı. İçeriye giren siyah paltolu sakallı hedef içeriden koyu yeşil montlu sakalsız ve başında bir bereyle çıkmıştı. Nene hatundan noktalı sokağa sapıp Karum'a doğru yürüdüler. Öğlen tatili olduğu için sokaklar kalabalıklaşmıştı. Behzatçı mesafeyi de uzak tutarak bu avantajı değerlendirdi. Hedef takip edilmediğinden emin olunca daha rahat yürümeye başlamıştı. Tam Karum'un önüne gelmişken birden dönüp arkasını son kez kontrol etme ihtiyacı duydu. Ama o daha yarım dönmeden Behzatçı'ya karşıdan gelen adamı kolundan çekip kendine siper etmişti.
''Ateşin var mı birader? Ağzındaki yanıyor ya.''
''Ha öyle mi? Kusura bakma. Buralarda kiralık ev bakıyorum. Var mı bildiğin?'' Adam Karum'u gösterip ''Al bir tane var.'' dedi. ''Manyak mısın?'' Hedefin ilerlediğini görünce kasketini çıkarıp cebine koydu. ''Sağ ol birader'' deyip ayrıldı adamın yanından. İkisi de 15 metre aralıkla durup Karum'un önünde birisini bekliyor numarası yapmaya başladılar. Belki de hedef sahiden birini bekliyordu ama burada gerçekleşecek bir buluşma da pek aklına yatmıyordu Behzatçı'nın. Göz ucuyla ona baktı. İkide bir saatini kontrol ediyordu. Elinde de poşet yoktu artık. Poşetin içinde ne vardı ki diye sordu kendi kendine ve olayları zaman sırasına göre değerlendirmeye çalıştı. Evden bir poşet aldı. Kuğulu Park'ta buluşacağı adamın elinde de aynı poşetten vardı. Demek ki birbirlerini tanımıyorlardı. Böyle haberleştiler ve poşetleri değiştiler. Sonuçta hedef bir şey verip bir şey aldı. Takip edildiğini anlayınca mağazaya girdi, kılığını değiştirdi. ''Benden kaçabildi mi?'' ''Kaçamaz. Şimdi başka biriyle buluşacak. Park'tan aldığını ona verecek. İşte tam o zaman el koymak lazım duruma.'' ''Ama istihbarat bize bırakmaz bunları, gittiği yere kadar artık. Destek istemek lazım.'' Eli beline gitti. Hedef hareketlenince bir süre bekledi. Önce gözleriyle takip etti, sonra yavaş adımlarla. Hedef Hilton Oteli'nin karşısındaki tekel bayisine girmiş şaraplara bakıyordu. Hilton'un çaprazında durup taksicilerle sohbet eden Behzatçı'nın görüş açısındaydı. Tekeldeki müşteri çıkınca dükkanın sahibine yanaştı. Bir süre konuştular. Başka bir müşteri girince hedef tekrar şarapların arasına döndü. Bir gözüyle devamlı otelin önünü kolluyordu. O müşteri de çıktı, tekrar dükkan sahibiyle konuşmaya başladı. ''Yoksa buluşacağı adam bu muydu?'' diye sordu içinden. ''O zaman niye Karum'un önünde bekledi ki? Doğru buraya gelseydi.'' Otelin önüne siyah bir Mercedes yanaşıp giriş kapısının önündeki rampayı çıkmaya başlayınca hedef elini yeşil montunun içine sokup tekelden hızla çıktı. Behzatçı küçük adımlarla Mercedes'e yaklaşırken işte buluşacağı adam dedi içinden. Beni görmeleri güzel bir sürpriz olacak. Mercedes'in şoförü indi ama otelin önündeki bellboy ondan önce davranıp açtı kapıyı. İyiydi, Hilton'da buluşacaklarsa niye lobide beklemiyor? Mercedes'ten çıkan Hayrettin'i görünce gözleri açıldı. Eli beline gitti derhal, koştu ama geç kalmıştı. Gökhan'ın başındaki bere ikiye katlanmış bir kar maskesiydi. Yaklaşırken yüzüne geçirdi. Silahını çıkarıp iki el ateş etti çaprazdan. Aynı zamanda korumalık yapan şoför koşarak Hayrettin'in üstüne kapaklandı. Tam o anda Behzatçı acı bir fren sesi duydu. Kendini bir arabanın kaportasında buldu. Omzunun üstünde dönüp kaportadan indi. Silahını şoföre sallarken ''Senin Allah belanı versin'' dedi. Şoför yanındaki kadına ''Buraya eşkıyalar basmış hanım'' diyerek verdi gazı. Hızla uzaklaştılar otelin önünden. Gökhan Hilton'un önünden aşağı doğru koşarken şoför eğilip arkasından nişan almıştı. Behzatçı'ya ateş etmesine fırsat vermeden ensesine bir yarım vole çıkardı şoförün. ''Kıpırdama polis!'' Hayrettin omuzundan vurulmuştu. Göz göze geldiler. Hayrettin eliyle Gökhan'ın kaçtığı yeri işaret etti. Behzatçı hızla o yana doğru koştu. Az ileride yardımsever bir vatandaş Behzatçı'nın polis olduğunu bilmemesine rağmen Gökhan'ın Tahran Caddesi'nin sağ tarafına saptığını gösterdi. Behzatçı Gökhan'ın gittiği yönden emin olunca çapraza koşup karşı evin bahçesine girdi. Bir duvardan atlayıp otoparkın içinden geçti. Kestirmeden Tahran Caddesi'nin Bülten Sokak'la birleştiği köşeye çıktı. Bir arabayı kendine siper edip Gökhan'ın gelmesini bekledi. Kalbi küt küt atıyordu. Gökhan az sonra iki sokağın birleştiği köşede belirince, "Biz de 20 yıldır bu caddelerde adam kovalıyoruz," dedi içinden. Gökhan yaklaşınca Behzatçı "Vaktidir," deyip emaneti çekti. "Silahını at polis." Behzatçı'nın namlusu Gökhan'ın kalbine, Gökhan'ınki yere bakıyordu. En ufak bir hareketle tetiğe basmaya hazırdı. Ama Gökhan birden arkasını dönüp geldiği istikamete kaçmaya başlayınca ne yapacağını bilemedi. Tetikteki eli kasıldı. Havayı ateş etmek için silaha doğrulttu ama Gökhan 3-4 adım koşup durmuştu. Çünkü sokağın öbür ucundan da "At silahını polis!" diyen başka bir ses duyulmuştu. Behzatçı kafasını eğip baktı. Hayalet.